Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu kaygılarla başa çıkmak. Tabii kaygısız hiç kimse olamaz. Yani her an beklenmedik bir kötü durum karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumla her an iç içe gelebiliriz. Neden böyle? Çünkü Allahü Teala sistemini imtihan için kurmuştur. İmtihan da bizi imtihan eden odur. Ne zaman, hangi konuda, nasıl imtihan edeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla başarılı olabilmek için ne yapmamız gerektiğini de ancak ondan öğrenebiliriz. O da bunu kitabında açıklamıştır. İşte önümüzde Allahü Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kaygılarda nasıl başa çıkacağımızı biz Kur'an'dan öğrenebiliriz. Mesela Allah ilk insan olan Adem ve eşi Havva'yı bulundukları bahçeden çıkarırken yanlarında onları o bahçeden çıkmak zorunda bırakan ve yanlış yönelişlere yönlendiren iblis de vardı. Oradan çıkarken Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a şöyle diyor. Adem o üçüne şöyle diyor. İhbitu minha, oradan aşağıya inin. Fe imma ye'tiyennekum minni huden, benden size bir huda, bir rehber gelirse, işte Allah'ın rehberi bu. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Hepsinin arasında küçücük farklar dışında her şeyi ortak, her şeyi aynıdır. Diyor ki, benden size bir rehber gelir de. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Kim benim o rehberime uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çeker. Niye korku ve üzüntü çekmez? Çünkü Allahü Teala o rehberinde olabilecek her şeyi bildirmiş, başarılı olabilmenin yollarını da göstermiştir. Şimdi Bakara suresinin 153. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. Müminler sabırla ve salat ile Allah'tan yardım isteyin. Sabır demek her türlü durum ve şart altında duruşunu bozmadan elinden geleni yapmaya devam etmek demektir. Salat kelimesinin kök anlamı da bir şeyin sürekli arkasında olmak ve onu takip etmek demektir. Her Müslümanın her gün mutlaka kılması gereken 5 vakit namazın adı da Kur'an-ı Kerim'de salattır. Onu herhangi bir şekilde kazaya bırakma hakkı yoktur. Mutlaka zamanında kılma mecburiyeti vardır. Unutur ya da uyuyakalırsa o zaman uyandığında ve aklına geldiğinde kılar. Şimdi dolayısıyla salatın genel anlamını burada vermek zorundayız. Tabii namaz elbette bu işin başında gelir. Yani sabırla duruşunuzu bozmadan ve görevlerinizi tam olarak yaparak Allah'tan yardım isteyin. Ne oluyor yardım? Bizi kaygılandıran, bizi üzen, bizi zor duruma düşüren birçok şartlarla yüz yüze gelebiliriz. Onu biraz sonra anlatacak. Yapacağımız şey sabırlı olmak, asla gevşememek, asla umutsuzlaşmamak, Allah'ın bize yüklediği görevleri tam olarak yerine getirmektir. Arkasından diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ. Şunu çok iyi bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Eğer Allah benimle beraberse, ben hangi imtihandan geçersem geçeyim, üzerimde ne bir korku olur ne üzüntü olur. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra ona söylediği şey gibi. Korku ve üzüntü zaten insanı perişan eden korku ve üzüntüdür. Korku ve üzüntü yoksa ki beni yaratana, onun emirlerine teslim oluyorum. O her zaman benimle beraber. Ben hiçbir zaman yalnız değilim. Benimle beraber olan, her şeyi elinde olan, her şeye gücü yeten, beni yaratan, beni yaşatan, benim ihtiyaç duyduğum her şeyi bana verendir. o zaman ben bu duygu içerisindeysem üzülmem için, korku için ne sebep var? Dünyada benden daha güçlü, daha iyi konumda birisi olabilir mi? Ondan sonra peki burada bazıları ölüyor. Mesela bugün Gazze'de birçok kardeşimiz, günde dünya kadar kardeşimiz öldürülüyor düşman tarafından, İsrailoğulları tarafından. Diyor ki Allah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere de ölüler demeyin. Yani görevini yerine getirmek için duruşun asla bozmaz. Allah'ın verdiği görev de yerine getirir. Ölürse Allah yolunda, o ölü değil diyor. Siz ona ölü demeyin diyor. Allah onun karşılığını o kadar çok veriyor ki, bel ahyaun, aslında onlar diridirler. Çünkü canını vermiş Allah yolunda, Allah biri en az 10 verir. 10 tane can, 100 tane sınırı yok. Onlar demek ki ölmüyor, diri. Velakin la teşurun, ama siz onu anlayamazsınız. Onların diriliğini siz kavrayamazsınız. Ondan sonra şunu söylüyor Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi zor imtihandan geçireceğiz. Şimdi bunu bilmek zorundayız. İşte kaygılandıracak şeyler bu. Zor şeylerdir. Allah kesinlikle bu olacak diyor. Nedir o? Bir şey imnel havf, biraz korku. Korku, Allah'ın emrine uyarsan korku olmayacak demek ki, değil mi? Velcu, açlık da olur mu? Açta kalabilirsiniz. Mesela hatta her sene Ramazan'da açlıkla da imtihan ediliyoruz Allah tarafından. Oruç tutturuluyoruz, emir veriyor bize. Ve naksim minel envali vel enfusi ve's-semarat. Mal noksanlığı, can noksanlığı, sevdiğiniz ve şey yaptığınız kişiler bakarsınız ki ölmüş, gitmiş, kaybolmuş da olabilir. Ve gelir noksanlığı da olacaktır. Kesinlikle bunlar olacak. Peki bütün bunlar, bak, korku, açlık, mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığı. Sen sabredenlere müjde ver. Peki sabredenler ne olur? Nasıl demek? Ne demektir? Yani sabreden ne demektir? اَلَّذ۪ينِ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ Başlarına bir musibet geldiği zaman şöyle diyorlar. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ Ya benim her şeyim, ben her şeyimle Allah'a aitim. Benim sahibim Allah. Ben sahipsiz değilim ki. Öyle olduktan sonra ben yani neye başıma gelenden rahatsızlık duyacağım ki? Ve inna ileyhi raciun. Biz zaten onun huzuruna çıkarılacağız. Beni imtihan ediyor o. Bir öğrenci imtihan eden öğretmenini şikayet ederse öğrenci sınıfını geçebilir mi? Niye bu soruyu sordun diyebilir mi? Biz de Cenab-ı Hakk'ı imtihan edemeyiz. Allah bizi imtihan eder. Yani Allah'a itiraz edemeyiz. Allah bizi imtihan eder. Tamam, böyle dediyse böyle. Tamam, başla ya Rabbi. Ben elimden gelen neyse, bana yüklediğin görev neyse onu yapacağım. Başıma bir musibet geldi. Hiç beklenmedik bir şeyle birdenbire. Olsun. Ben Allah'a aitim. Ben sahipsiz değilim. Benim Rabbim var, benim sahibim var. Ve onun huzuruna çıkarılacağım. O işte onun üzerinde diyor. Ulaike aleyhim salavatun. Şimdi bakın şeyde 153. ayette işte bugün şimdi dersi birlikte yaptığımız Ayşe Zeynep Dönmez Hanım bizim İngilizce sitemizin yöneticisidir ve bu tasdik konusunda, önce kitaplar konusunda da epeyce çalışması olan bir hanımdır. Arapçası da var. Şimdi mesela ona bir sizin adınıza bir soru soracağım. Burada salat diyor. Karşısında salavat diyor. Biz salat ediyoruz. Allah'ın verdiği emirlere uyduğumuz zaman, görevimizi yaptığımız zaman Allah bu salata karşı ne veriyor?
Salavat.
Çok. Yani en az 10 kat ve üstünün de sınırı yok. Üstünün de sınırı yok. Ne kadar olacağınızı bilemiyoruz yani. Ama en az 10 kat verir. Bakın bu yaptığın zaman aldığın ödül o kadar çok ki. Başka sadece o değil. Ve rahme. Ayrıca ek bir şey, ikramda bulunur. Ve ulaike humul muhtedun. İşte bunlar o hidayete ermiş olan, yani verilen rehbere uyan kişilerdir. Doğru yolda olan insanlardır. Bizim böyle olma mecburiyetimiz var. Ama şöyle bir şey daha var burada, tam doğru anlayabilmem için Allah-u Teala Kur'an'da bir ikili sistem oluşturmuştur. Ali İmran suresinin son ayeti, 200. ayetinde Allah şöyle diyor: ey müminler, sabırlı olun ve sabırda yarışın. Yani yarışacaksınız. Yani ben artık bittim, daha sabrım tükendi. Tükenen şey sabır olmaz. Tükenmez. Sen sonuna kadar sabret. Allah sana kat kat yardım sözü veriyor. Sen ne demek sabrım tükendi? Sen kendi kendini kötü duruma sokuyorsun. Olmaz. Ve rabitu, ve her türlü böyle şeylerin, yani her an bir takım yanlışlarında sürekli dikkatle onları bekleyeceksin. Sanki yani bir yerde şöyle bir yerde bekçilik yapan bir kişiyi düşünün. Her an bir yerden bir şey gelir. Aman şurada bir hareket gördüm, bir bakayım ne şurada bu. Tetikte olmak gerekiyor. O zaman her an da tetikte olun. Ne demek? Düşmanınız her an size saldırabilir. Savaşa hazırlıklı olun. Çünkü saldırabilir. Burada kadın erkek ayrımı da yok bir şeyde. Çünkü karşı taraf geldiği zaman, bugün Gazze'de kadın erkek ayrımı, çoluk çocuk ayrımı yapıyorlar mı? Hepsini sıradan. Hepimizin de her türlü şeye, ihtimallere karşı hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Peki, vettekullah, Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış yapmamak ne demektir? Allah'ın verdiği görevleri aksatmadan yapmak demektir, değil mi? لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ. Belki o zaman hedefinize ulaşırsınız. İnşallah hep beraber hedefimize ulaşırız. Şimdi de Ayşe Zeynep Dönmez Hanım'ı dinleyelim. Bu konuda bayağı ciddi bir hazırlığı var. Evet, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi demin hocamızın da bahsettiği gibi Allah-u Teala Kur'an'da aslında kaygılarımıza çare olacak pek çok ayet-i kerime indirmiş. Ona uyarsak gerçekten daha huzurlu bir hayat yaşarız. Bunların bazılarını paylaşalım istiyoruz. Öncelikle zaten Yunus suresi 57. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için rehber ve ikram olan kitap gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i aslında insanların o göğsünde hissettiği huzursuzluğa, tedirginliğe, kaygılara şifa olacak bir kitap olarak gönderdiğini Allah-u Teala kendisi söylüyor. Ve bunun için de aslında ey insanlar diye hitap ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bütün insanlık için şifa içeren bir kitap. Ardından da inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram diyor. Yani gerçekten ona inanıp güvenir, ona göre yaşarsanız işte o zaman da sizin hayatınızda büyük bir ikram oluşturuyor Allah-u Teala. Demek ki bizim Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuz takdirde gerçekten pek çok sıkıntıdan, en azından manevi sıkıntıdan kurtulmamız muhakkak. Zaten Allah-u Teala müminler için de yine Ra'd suresi 28. ayette müminler için onlar inanıp güvenen, kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olanlardır diyor. Bilin ki kalpler sadece Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in insanın aslında kalbinde ne kadar yatıştırıcı, onu güvende kılacak bir etkisi olduğunu yine bu ayetten de anlıyoruz.
Bir iki cümle daha yani şey yapalım. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim, yani Allah-u Teala'nın şifa dediği tek şey Kur'an'dır. Başka, ama mesela bala, onda şifa vardır diyor. Şimdi neden şifa? Şimdi o ayetleri okuyunca ben söylemeye ihtiyacı duydum. Bütün insanlar için şifa. Allah'ın bu kitabı. Tamam. Peki Allah'ın bu kitabı nedir? Allah'ın bu kitabı her insanın doğal yapısına uygun olanları emredendir. Her insanı mutlu edecek şeyleri emredendir. Çünkü Allah'ın yarattığı her insan aynı zamanda birer ayettir. Her insan birer ayettir. Şimdi Allah'ın bir de okuduğu ikinci ayette de dikkat edin, Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur dedi. Zikir doğru bilgi demektir. Doğru bilginin iki ayrı kaynağı vardır. Birisi Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Yani tabiatta geçerli kanun ve kurallar, yani doğallık. Siz doğal davranış gösterirseniz, yani zaten siz tabiatta o imtihan olanları, şunları her zaman görüyorsunuz. Bir sürü insanların başına bir şeyler geliyor da size gelmeyecek mi? Sizin ne ayrıcalığınız var? Bunları görür de ama kendinizi bozmaz, doğal yapınızı bozmazsanız Allah zaten size onlara karşı dayanma gücü vermiştir. Bunu şunun için diyorum, yani şimdi bizim elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bugün İslam alemi büyük bir oranda Kur'an'dan uzak bir hayat yaşıyor. Onun için sıkıntılarla herkes böyle iç içe yaşıyor. Böyle bir güven yok. Ama mesela Gazze'deki kardeşlerimiz belli ki Kur'an'a biraz yönelmişler. Bakıyoruz ki onlar duruşlarını bozmuyorlar ve bütün milleti, bütün dünyayı hayran bırakacak, yani bir örnek olacak bir hayat içerisinde oluyorlar. Eğer biz yani iki şeyi de şey yaparsak, yani Kur'an'ı anlattığınız zaman insanlar için diyor ayet, gerçekten her insan için hem maddi hem manevi birer şifa olmuş oluyor. Yani mesela bir rahmetli olduğu bir doktor dostum şöyle diyordu. Sonra diğer doktor arkadaşlara da sordum. Hepsi de onayladılar o sözü. Diyordu ki asıl vücudu tedavi eden vücudun kendisidir. İlaçlar sadece o tedaviye yardımcı olur. Şimdi sizin bir de güveniniz varsa, korkudan ve üzüntüden uzak kalmışsanız, zaten vücut bütün gücüyle oradaki yanlışları tamir etmeye yönelecektir. Evet.
Şimdi gene Allah Teala'nın söylediği güzel bir başka sözsün. İnsan başına bir sıkıntı geldiği zaman sanki hep böyle ömür boyu sürecekmiş gibi hissediyor bazen. O içinden hiç çıkamayacakmış gibi hissediyor bazı sıkıntılar durumunda. Veyahut da kimileri de işte sadece benim başıma gelir zaten hep beni bulur vesaire gibi şeyler düşünüyorlar. Allah-u Teala böyle olmadığını söylüyor. Âl-i İmrân suresi 140. ayette. Aslında şöyle başlıyor Allah-u Teala. Siz bir yara aldıysanız karşınızdaki topluluk da öyle bir yara almıştı. Burada müminlerle savaşan topluluktan bahsediyor. Uhud'dan ve Bedir'den. Fakat gerisi aslında herkesi zaten kapsayacak ifadeler. Böyle günleri insanlar arasında döndürüp dururuz. Bu Allah'ın inanıp güvenenleri bilmesi ve içinizden kimilerini şahit tutması içindir. Allah yanlış yapanları sevmez diyor. Yani hiçbir imtihan, daha doğrusu şöyle, insan sürekli ömür boyu imtihanda, fakat hiçbir büyük zorluk sürekli olduğu gibi kalmaz. Allah-u Teala bu günleri döndürüp duracağını söylüyor. Kara gün kararıp kalmaz diye bir halk sözü vardır. İşte aslında bu da buradan çıkıyor. Yani böyle günler şu an bizim başımıza gelir. Başka bir zaman başkasının başına gelir. İnsan hiçbir zaman kendisini büyük sıkıntılardan uzak zannetmemeli. Çok büyük nimetler içerisinde yaşıyor olabilir. O da ona verilmiş bir imtihandır. Bakalım o nimetler içerisinde ve hiçbir derdi yokken de Allah-u Teala'yı anmaya, onun emirlerini yerine getirmeye devam ediyor mu? Yoksa şımarıp Allah-u Teala'yı unutuyor mu? Bu da büyük bir imtihandır. Veyahut da başına bir sıkıntı geldiği zaman buna Allah'ın emirlerine uyarak sabredecek, yani duruşunu bozmayacak bir azim gösteriyor mu? Bu da bir başka çeşit imtihandır ve bu günlerin hepsi insanlar arasında değişir durur. Bunu bilerek zorlukları gösterdiğimiz zaman Allah-u Teala mutlaka ki imtihanımızın değişeceğini bize söylüyor. Ve zaten Ali İmran suresi 185-186. Ayetlerde de yine Allah-u Teala hep bildiğimiz bir söz, her canlı ölümü tadacaktır ve hak ettiklerinizin karşılığı size sadece kıyamet günü tam olarak ödenir diyor. Yani biz dünyada yaşarken şunu zaten bilerek ve her an bunu hatırlayarak yaşamalıyız. Ben de bir gün öleceğim. Ne zaman öleceğim hakkında da bir fikrim yok. Eğer benim karşımda işte sıkıntı olan, problem olan bir durum varsa, belki o durumu yaratan insanlar, belki varlıklar, bunlar da bir gün ölecekler. Bunların da ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilgimiz, fikrimiz yok. Ve eğer biz iyi bir şey yapıyorsak, imtihanı göğüslerken Allah rızası için yaşıyorsak ve davranıyorsak, bu hakkımızın karşılığını da o anda alamayabiliriz. Ya ben o kadar çalıştım, işte şunu yaptım, bunu yaptım ama hala bu vaziyetteyim. Olabilir, şu anda sana durum değişmemiş gibi görünüyor olabilir veyahut da senin için iyi görünmeyen bir vaziyette olabilirsin. Ama Allah zaten sana her şeyin karşılığını bu dünyada vereceğini söylemiyor. Sana bu dünyada yaptıklarının toplamının karşılığını tam olarak alacağın yerin ahiret olduğunu söylüyor. O yüzden bizim yaptığımız şeyler için karşılığımızı da hemen, şimdi ya da belki de ömrümüzün sonuna kadar bile olmayabilir, şu anda beklememizin bir geçerliliği olmadığını da Allah-u Teala bize bildirmiş oluyor. Zaten bu dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir diyor Allah-u Teala. Ayetin devamında eğer duruşunuzu bozmaz, yani sabreder, yanlışlardan da sakınırsanız bilin ki bu kararlılık gerektiren işlerdendir. Yani hocamızın dediği gibi demin, ya sabır biten bir şey değil, kararlılıkla devam etmesi gereken bir şey. Yanlışlardan sakınmak, ittika, bu da gene ömür boyu devam etmesi gereken bir şey, kararlılık gerektiren işlerden olduğunu da yine bu şekilde anlatıyor Allah Teala bize. Ve insanın en çok çektiği kaygılardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum biraz. Rızık kaygısı, herkeste mutlaka olan. Fakat Allah Teala'nın da bir yandan rızka kefil olduğunu biliyoruz. Çünkü Hud suresi 6. ayette Allah-u Teala diyor ki yeryüzünde hareket eden tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onun ömür boyu bulunduğu yerleri de geçici kaldığı yerleri de bilir. Hepsinin apaçık bir kaydı tutulur. Yani insanlarda ben bunu şöyle yorumluyorum, yanlışım varsa hocam düzeltsin. İnsanların da diğer canlıların da yiyeceği, içeceği ve yararlanacağı her şey, ki bunlara rızık diyoruz, bunların hepsi Allah-u Teala'nın elinde. Bunların insanın bulunduğu yerle yiyeceği, içeceği veyahut da yararlanacağı şeylerin sınırı belirlenmez. Çünkü Allah-u Teala zaten bir insanın nerede olduğunu, nereye gideceğini veyahut da bulunduğu yerlerde neler yaptığını bildiği için o an onun ihtiyacı olan, onun yararlanacağı her ne varsa onları zaten gönderecek olan Allah-u Teala. Ama bir yandan da diyor ki Hicr suresi 19-20. ayetlerde yeryüzüne sabit dağlar yerleştirip yerin alanını arttırdık, dengeli her bitkiyi orada bitirdik. Hem size hem de rızkı size bağlı olmayanlara geçim imkanları oluşturduk. Şimdi geçim imkanları oluşturmuş fakat bir yandan da siz elbette ki Allah'ın elinde olan bu rızkı kazanabilmek için, yani hak edebilmek için bir şeyler yapmanız lazım. Geçim imkanları var, siz de çalışacaksınız ve bunu elde etmek için uğraşacaksınız. Ve yine Ankebut 60'ta da diyor ki nice canlılar vardır ki kendi rızkını yanında taşımaz. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. Daima dinleyen ve bilendir. Fakat tabii yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. Ankebut 62'de. Yani Bazen insanın faydalandığı şeyler, malı, mülkü, parası, işte yiyeceği, içeceği, bunlar bol olabilir. Bazen azalabilir. Bunların her birinin de aslında birer imtihan olduğunu bilerek yaşamamız gerekir. Nisa 32'de diyor ki yine, erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından, kesbettiklerinden bir pay vardır diyor. Biz sonuçta rızkı elde etmek için çalışacağız, bir şey kesbedeceğiz. Ama bunun ne kadarından faydalanabileceğimiz nasibimin merkezi bu diyor çünkü. Ne kadarından, yani nasibimiz olduğu, payımız olduğu Allah-u Teala'nın belirleyeceği bir şey. Onu gerekirse azaltabilir, gerekirse kısabilir. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra rızkımız için yapacağımız tek şey görevlerimiz şükretmek, yani görevlerimizi yerine getirmek Allah'ın verdiği bu rızık karşısında. Bu yüzden Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, onun ve rızkı içinde çalışan kimsenin artık daha fazla kaygılanacağı bir şey yoktur. Çünkü onu verenin de, vermeyenin de, kısıtlayanın da, genişletenin de Allah-u Teala olduğunu bilecektir. Bununla alakalı hocam, aslında Matta İncil'inde bütün böyle hepsini kapsayacak birkaç pasaj var. Müsaade ederseniz onları okumak istiyorum.
Bir tasdik kelimesini bir daha kısaca bir anlat da. Çünkü tamam, bilmeyenler olabilir.
Tamam. Niçin hani Matta İncil'ine geldik buradan? Aslında Allah-u Teala tasdik demek, Kur'an-ı Kerim'in aslında önceki kitapları onayladığını söylüyor Allah-u Teala. Yani kendinden öncekileri tasdik eden bir kitap oldu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçiyor. Bu da ne demek? Allah-u Teala aslında tek din İslam, en başından beri Allah katında din olan İslam'ı göndermiş ve bunun temel taşları hiçbir zaman değişmiyor. Yani yalnızca Rabbimize kulluk etmek, ondan başka hiç kimseye ortak koşmamak, ona teslim olmak, ona ibadet etmek, namaz, zekat, bu gibi ibadetlerin tamamı insanlığın başından beri Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler. Ve ortak olan bütün bizim farklı indirilmiş kitaplarda gördüğümüz şey bunlar. Ahlak ile alakalı ilkeler, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin vesaire. Bu gibi ilkelerin tamamı, bütün evrensel doğru olarak bildiğimiz ne varsa Allah-u Teala'nın kitaplarında ortak ve buna ek olarak evrensel fıtri doğruları ek olarak da bizim yalnızca Rabbimize yönelerek yapmamız gereken çeşitli ibadetlerden bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu açılardan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim kendisinden öncekileri onaylayan bir kitap. Aralarında belli farklar varsa da Allah-u Teala bir kitabın son versiyonu, son sürümü gibi düşünün. En son bu hale getirmiş dinimizi ve dinimizi tamamlayıp bize İslamiyet'in bu halinden, bu kitaptaki halinden razı olduğunu söylemiş. Fakat biz önceki kitaplara da baktığımızda o kadar çok ortak yönler görüyoruz ki içerisinde onların da hikmet bulunduğunu zaten anlıyoruz. Çünkü Allah-u Teala zaten bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. İşte burada da İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bazı hikmetli sözler aktarılıyor. Bu yalnızca Matta İncil'ince değil, Luka'da da var. Yani aslında birkaç İncil'de birden ortak olan ve doğrudan İsa Aleyhisselam'ın ağzından aktarılan güzel sözlerden bir kısmı bu. Şöyle başlıyor Matta 6. bab 24-34. pasajlar arası. Bazılarını atlayarak geçeceğim ama bazıları da çok vurucu. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın, ne eker biçer ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Bakın deminki ayeti kerimede de ne diyordu Allah-u Teala? Öyle canlılar vardır ki rızıklarını yanlarında taşımazlar. Hiçbir yerde biriktirmezler ama Allah yine de onlara rızık veriyor. Sonra evet, göksel Tanrınız yine de onları doyurur. Aynen böyle diyor. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Yani insanoğlu için. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bak yani evet, kaygılar hissedebiliriz ama bu sonucu değiştirecek mi? Kaygılanmakla hangimiz ömrümüzü uzatabiliriz? Uzatamayız ama eğer Allah'ın emirlerinden uzaklaşırsak o zaman kısaltabiliriz maalesef. Giyecek konusunda yine benzer şeyler söylüyor. Ve Allah'ın bitkileri ne kadar güzel süslediğinden bahsediyor. Onları bile böyle giydiren Rab bütün görkemine karşı Süleyman bile onlar gibi giyinmiş değildi diyor. Kır zambaklarından bahsediyor. Sonra kır otunu bile böyle giydiren Rabbin sizi de giydireceği çok daha kesin değil midir diye soruyor. Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Rabbiniz bütün bunlara gereksiniminiz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Yani siz Rabbinizin emirlerini tutun. O zaman size bütün bunlar verilecektir diyor. Demek ki Allah'ın rızkı yaymasının aslında yollarından bir tanesi de, tabii ki bu bir imtihan da olabilir ama gene de eğer Allah'tan rızık istiyorsak öncelikli olarak onun emirlerini takip etmemiz gerekiyor. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bunların aslında bizim kaygılarımızla alakalı çok özet ve rızıkla alakalı Allah-u Teala'nın işlerini nasıl yürüttüğünü güzel de bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Onun için paylaştım.
Birkaç kelime daha bir şey yapalım. Mesela neden bu tasdik açısından o şeyleri okudunuz? Bir kere Ali İmran suresi 81. ayete göre eğer biz önceki kitapları Kur'an'ın tasdik ettiğini söyleyerek onlara inananlara gitmezsek onların inanma görevi yok. Dolayısıyla bugün herhangi bir Yahudi, herhangi bir Hristiyana Allah'ın dinine inan diye Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz zaman ilk önce göstereceğimiz şey o tasdik olması lazım. Çünkü Ali İmran 81. ayette diyor ki Allah nebilerden kesin söz aldıksa olduğu zaman şöyle dedi. Size bir kitap ve hikmet veririm de sonra sizin yanınızda olanı tasdik eden bir elçi gelirse ona kesinlikle inanacaksınız. Tasdik eden elçi bugün Kur'an-ı Kerim'dir. Tasdiksiz olmaz. Bir de bugün mesela ben hep bunu yapıyorum. İzleyicilerimiz adına Zeynep Hanım'a sorular soracağım. Bakalım yani bugün Müslümanlarda tasdik var mı? Mesela öncelikle tasdik konusu tamamen tarihe karışmıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'de görmeseydik hiç aklımıza bile gelmez, değil mi? Böyle yani. Ama bu olmazsa olmazdır. Şimdi bakın şu ayette Bakara 136. ayeti okuyorum. Allah-u Teala bize şöyle diyor. Hatta 135'ten itibaren okursak belki daha iyi olur. Yahudiler Yahudi olun. Hristiyanlar da Hristiyan olun. Olun ki doğru yolda olasınız dediler. Kendilerinden başkasını doğru yolda kabul etmez. Tamam. Sen de de ki hayır, biz doğruluktan şaşmayan İbrahim'in dini yaşama biçimine uyarız. Müşriklerden olmamıştır o. Tamam. Ondan sonra şöyle diyor. Şöyle deyin. Biz Allah'ın verdiği emir. Biz Allah'a inanıp güvendik. Bunu söylerseniz ben de inanıp güveniyorum demeyen bir tek kişi çıkmaz. Değil mi? Herkes öyle söyler. Peki ondan sonra bize indirilene nedir o? Kur'an-ı Kerim. Tamam. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene. Böyle bir şey var mı bizim geleneğimizde? Yok. Bak İbrahim'e bir tek işte efendim suhuf verilmiştir diye böyle tarih kitaplarına dayandırılarak söylerler. Hiç ayetlere bakmazlar. Halbuki İbrahim Aleyhisselam Allah'ın kitap verdiği o kadar çok ayette var ki. Ve diğerlerine de. Bakın İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana. Yok atladım ben. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene. Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana. Ona Musa'ya Tevrat, İsa'ya İncil derler. Halbuki Tevrat sadece Musa Aleyhisselam ama. Mesela o konuda uzmanlığım var. Tevrat, Kur'an, Tevrat Musa'ya verilmiş diye bir ayet var mı?
Yok.
Yok. Niye? Tevrat'ın içinde, çünkü diğer nebilere verilmiş kitaplar da var. Ama Musa Aleyhisselam'a da kitap verilmiştir. İsa Aleyhisselam'a tamam İncil verilmiş. Tamam, onda problem yok. İsa'ya verilmiş olanı Rableri tarafından bütün nebilere verilenlere, peki bize öğrettiklerinde kitap nebiye mi verilir, Resul'e mi?
Tam tersi.
Resul'e derler. Ama Allah bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Buna inanan İslam aleminde bırakın insanları, kaç tane alim var? Kaç tane tefsir alimi var? Yani Kur'an okuduğunu söylüyor. Gerçekten çok ciddi. Onun için yani Zeynep Hanım'ın o İncil'den bölümler okuması son derece önemli. Onun önemine vurgu yapmak için söylüyorum. Ondan sonra onlardan birini diğerinden ayırmayız. Bakın, bu kitaplardan hiçbirini diğerinden ayıramayız. Biz sadece Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Yani bizim dinimiz İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan beri tek din vardır. O da İslam. Başka bir din yok. Ondan sonra ne diyor bakın. Şimdi ben bu ayette ilgili olarak Zeynep Hanım'a soracağım. Sizin adınıza cevap versin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, burada onlar denen Yahudiler ve Hristiyanlar. Onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yola girmiş olurlar. Peki biz doğru inanıyor muyuz ki onlar bizim gibi inansınlar? Yani buradaki, burada anlatılan şekilde bütün nebilere kitap indirildiğini kabul eden İslam aleminde hiç yazılı kitaplar var mı? Bu ayetlerin tefsirinde bile var mı? Yok. Peki sizin gibi inanırlarsa gelmiş olur. Ama yüz çevirirlerse kesinlikle farklı taraftadırlar. Biz hangi tarafta yani? Biz İslam alemi denenler hangi tarafta? Doğru tarafta mı oluyor bu ayete göre? Maalesef değil yani. O daima dinleyen ve her şeyi bilendir diyor. Dolayısıyla bu şeyler, bu tasdik olayı çok çok önemli. Olmazsa olmaz. Eğer biz tasdikle gitmezsek, bir kere her Müslüman bu tasdik meselesini bilmeli. İşte o Tevrat'ta, İncil'de falan. Ha, bizim elimizdeki Tevratlar birer meal. Kur'an mealleri, Kur'an tefsirleri ne kadar yanlışlarla dolu. Onlarda da bir sürü yanlışlar var ama biz Kur'an'a uyanlara bakacağız. Çünkü Kur'an kendine uymayanı tasdik etmez ki. Evet. Ama öyle olduğu zaman da müthiş bir açılım olmuş oluyor ve o insanların inanma görevi doğuyor, değil mi? Evet, buyurun.
Şimdi bir başka önemli konu aslında gene kaygılarımızla alakalı. Ben bu insan ilişkilerini biraz daha öne almak istiyorum hocam. Sonra mal ve evlat kaygısı daha çok konuşabileceğimiz bir şey olabilir. Çünkü insanların aslında çok sıkıntı çektikleri olaylardan bir tanesi insan ilişkileri konusunda yaşadıkları kaygılar. O yüzden öncelikli olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi insanlar çoğunlukla bir sıkıntı yaşadıkları zaman bunları insanlarla doğru düzgün iletişim kuramadıkları için yaşıyor olabilirler veyahut da ikisinden bir tanesi Allah'ın emrine uygun olmayan bir şey yapıyor olabilir. Bu nedenle ihtilaflar olur. Zaten insan muhalif bir varlık. Aralarında ihtilaf olacağı kesin. Fakat böyle bir ihtilaf yaşandığı zaman insanların genel olarak takındıkları iki tane tavır var. Ya karşısındakini suçluyor veyahut da kendisini suçluyor. Ama şunu da bilmemiz lazım ki aslında bazı olaylar bizim başımıza, daha doğrusu herhangi bir olay bizim başımıza iki sebepten gelir. Ya kendi elimizle yaptığımız bir kötülüğün karşılığında veyahut da yalnızca Allah-u Teala'nın imtihanı olarak. Ya bu imtihanlar neye hizmet eder? Elbette ki Allah-u Teala bizi bazı zorluklarla sınadığı zaman bizim içimizdekini dışarıya çıkartmaya, yani gerçekten iman ediyorsak eğer bunu ispat etmemize yarar. Ve bizi çeşitli zorluklarla sınadığı zaman Allah-u Teala mutlaka ki bizim güçlenmemizi, gelişmemizi ve daha farklı belki bir yola geçebilmek için kendimizi de geliştirmemizi sağlar. Bu nedenle insanların arasında yaşanan ihtilaflarda da bizim konuya şöyle bakmamız lazım. O karşımdaki A kişisi bana şöyle davrandı, bana kötülük yaptı, bana bilmem ne yaptı değil. Çünkü Allah-u Teala şöyle diyor. Maide suresi 105. ayetten okuyorum. Ey inanıp güvenenler, pardon, Furkan suresi 20. ayeti okuyorum. Muhammed Aleyhisselam'a hitaben, senden önce gönderdiğimiz elçiler de elbette yiyip içer ve çarşıda pazarda dolaşırdı. Kiminizi kiminiz için zor bir imtihan vesilesi kıldık, bakalım sabredebilecek misiniz? Senin Rabbin daima görür diyor. Bakın, insanların birbirleriyle birer imtihan vesilesi olarak karşılaştıklarından bahsediyor Allah-u Teala. Hem de gene baktığımız zaman birbiriniz için fitne yaptık diyor. Fitne ne demek? Daha evvel de buradaki derslerde konuşulmuştu, böyle altını ateşe sokup içerisinde herhangi bir kir, yabancı madde vesaire varsa onları arındırmak için yapılan bir şey. Yani aslında insanın içerisinde bir kötü huy, ahlak, yanlış bir düşünce, imanıyla alakalı bir sıkıntı vesaire var mı yok mu? Bunların ortaya çıkması için Allah-u Teala bizleri imtihana sokuyor. Ve insanlar da birbiri için bu şekilde bir imtihan sebebiler. Yani biz bir insanla karşılaştığımız zaman onu öncelikli olarak A kişisi, B kişisi diye değil, benim imtihanım diye görmemiz lazım. Ve ona davranırken de Allah-u Teala benim böyle bir imtihanda nasıl davranmamı emrediyor, onu düşünmemiz, ona göre davranmamız lazım. Peki nasıl davranmamızı emrediyor Allah-u Teala? Böyle bir imtihanda ne yapmalıymışız? Maide suresi 105. ayette Allah-u Teala diyor ki, ey inanıp güvenenler, siz kendinizden sorumlusunuz. Doğru yolda olduğunuz sürece yoldan çıkanların size zararı olmaz. Hepinizin dönüp geleceği yer Allah'ın huzurudur. O size neler yaptığınızı bildirecektir. Demek ki ben ona şöyle yapacağım çünkü o bana böyle yaptı diyemeyiz. Niye? Çünkü o kendi davranışından sorumlu, ben kendi davranışımdan sorumluyum. O onun imtihanı, benim ona karşı vereceğim yanıt benim imtihanım. Ve herkese yalnızca kendi yaptığı sorulacak. Karşısındakinin yaptığı değil. O durumda benim tutumum ne olmalı? Allah-u Teala bana ne emrediyor? Ben nasıl davranacağım? Bir insanla sıkıntı yaşadığımızda ilk düşünmemiz gereken bu olmalı. İşte insanlar bazen böyle durumlarda karşısındakine beddua etmek, onun kötülüğünü istemek vesaire gibi şeyler sıkça yapıyorlar. Ve bundan da İsra suresi 11. ayet-i kerimede bahsediyor Allah-u Teala. Ben bu ayeti bu sabaha kadar bu şekilde anlamıyordum ama sabah hocamla istişare ederken bahsetti ve gerçekten çok anlamlı geldi. İsterseniz siz hocam açıklayın o ayeti de. Ve yedul insanu bi şerri duâhu bil hayr.
Sen onu oku, ben şey, ben de bir başka ayette şey yapayım.
Tamam. Ve kenel insanu acule. İnsan şerre sanki, yani kötülüğe, sanki iyiliğe dua ediyormuş gibi. Yani kötülüğü, şerri sanki iyiliği istiyormuş gibi ister. İnsan pek acelecidir diyor Allah-u Teala. Yani bazen karşımızdaki için onun başına şu gelsin, bu gelsin diye kötü bir şey istediğimizde bunun sanki kendimiz için iyi olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki kötülük istediğimiz zaman kendimize bir hayır olmayacak, kendimize iyilikmiş gibi istediğimiz şey karşımızdakinin kötülüğü ise bu insanın yalnızca aceleciliğindendir. Niye? Çünkü karşısındakinin başına kötü bir şey gelmesini ve kendisinin çabucak bu durumdan kurtulmasını istiyor. Hayır, aslında bütün insanların iyi olmasını, doğru yola dönmesini, yanlışından dönmesini istemek, beklemek, bunun için dua etmek, karşımızdaki kötü insan için bile bunları istemek bizim görevimiz. Çünkü Fussilet suresi 34-35. ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sal. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi sıcak bir dost gibi oluvermiş. Buna ancak sabırlı olanlar ulaştırılır ve buna ancak iyi işlerden büyük bir pay sahibi olanlar ulaştırılır diyor. Yani bu da gerçekten demek ki büyük bir sabır sahibi olan insanların yapabileceği bir şey. Biz yani sabreden yani duruşunu bozmayan insanların içerisinde en çok belki de zorlanacakları şeylerden bir tanesi bu olabilir diye anlıyorum ben bu ayet-i kerimeden.
Az önce okuduğun Fussilet suresiyle ilgili bir iki şey yapayım da, hani bir söz vardır halk arasında: İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Şimdi burada da Allah-u Teala, kötülüğü iyilikle karşılarsanız size düşman olanın sıcak bir dosta dönüştüğünü görürsünüz diyor. Mesela bu açıdan düşünecek olursak, savaş esirleri, mesela bugün Gazze'deki savaş esirlerinin, orada çok zor durumda olan insanların o kadar nasıl iyi davrandıklarını televizyon ekranlarında anlatmaları tüm dünyayı şoke ediyor. Bu insanlar sizi öldürmek için gelmiş. Siz onları alıyorsunuz. Nur suresinin 58. ayetine göre evinizin içerisinde evin bir küçük çocuğu gibi, küçük çocuk dedi yani, giriş çıkışlar serbest. Sadece yatma zamanında yattığınız odaya girme izinli olabiliyor. Evin bir ferdi gibi şey yapıyorsunuz. Sizi öldürmeye gelmiş olan bir kişi sizden bu tavrı görüp de geriye döndüğü zaman, orada insanlar der ki, ah kim bilir neler çekmişsinizdir o. Bak bugün mesela Gazze'de esir olanlar Gazzelilerden değil, kendi şeylerinden, adamlarından korkuyorlar, İsrailoğullarından korkuyorlar. Onlar bizi öldürecek diye korkuyorlar. Şimdi bu ne muhteşem bir şey. En büyük düşman sizin için en iyi bir dost haline dönüşüyor. Bu konuda hiç unutmadığım bir şey var. İran'da bir hanımın çocuğunu birisi öldürmüştü. Bundan birkaç sene evvel. İşte orada şeriata göre ona kısas cezası uygulanması lazım ama kısas cezasında karar mahkemenin değil, son karar ailenin. Ve o kadının eline vermişler, istersen bunu sen kendin öldürebilirsin ya da başkası da öldürebilir. Ve kadın son anda o öldüreni affetti. Şimdi o affedilen kişi dünyada bu kadından daha değerli birisini düşünebilir mi? Öylesine şey yapar ki, ölen çocuğundan belki çok daha fazla buna evlatlık yapabilir. Dolayısıyla yani bu gerçekten Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde hayatımızı yaşarsak bu dünya da cennete döner. Evet. Şey alalım bu ayetleri.
Malla alakalı kısımdan mı devam edelim yoksa?
Fark etmez çünkü şimdi, insanların kaygıları bitmiyor ki. Her evet. Konuda kaygı var.
Yani aslında o zaman birazcık başımıza gelenler ne için geliyor ve bunlara karşı nasıl davranalım daha güzel olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bize söylüyor. Şura suresi 30. ayet-i kerimede başınıza gelen her şey ellerinizle yaptığınıza karşılıktır. Allah birçoğunu da affeder diyor. Ve yine bir başka ayet-i kerimede sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi gönderdik, şahit olarak Allah yeter diyor. Nisa suresi 79. ayette. Bunun hemen öncesinde de Nisa 78'de de yine şöyle insanlardan bahsediyor. Resulullah'a karşı gelen ve savaşa gitmek istemeyen insanlar. Ondan sonra fakat diyor ki, nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kayalar içinde ölüm sizi yakalayacaktır. Onlara, o insanların başına bir iyilik gelse bu Allah katındandır. Zalkemin indillah diyorlar. Başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden diyorlar. Yani Muhammed Aleyhisselam yüzünden. De ki, olan biten her şey Allah katındandır. Bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Şimdi okuduğum iki ayet-i kerime arasında sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Çünkü iyiliklerin Allah'tan geldiği, kötülük acaba insanın kendisinden mi yoksa Allah'tan mı geliyor? Arada Arapça olarak bazı farklar var zaten. Bir tanesinde min indillah ve min indike var. Yani diğerinde ise min Allah ve min nefsike geliyor. Yani bir tanesinde Allah katından, iyilikte, kötülükte Allah katından. Yani bu şu demek, Allah'ın onayı ile oluyor, onun ol emriyle oluyor. Ama sebebine baktığımız zaman iyilikler hep Allah-u Teala'nın ikramı sebebiyle, kötülüklerse bizden kaynaklanan olaylar nedeniyle başımıza geliyor.
Peki burada şunu söylemek gerekebilir, yani şu hani okuduk ya, Allah-u Teala şunlarla şunlarla şunlarla siz zor bir imtihandan geçirecektir diyor. Evet. Onlar başımıza gelmiş kötüler, sıkıntılar gibi düşünülebilir ama onlar bir yarış gibi değerlendirilebilir. Sonda verilecek bir ödül var orada. Allah onu en az 10 katıyla ve daha fazlasıyla verdiği için o sıkıntı gibi görülenler tam bir ödüle dönüşmüş oluyor. Ama bu ayette okuduğunuz kişinin yaptığı yanlıştan dolayı başına gelen şeyler ondan dolayı ödül alacak değil ki.
Evet.
Evet.
Bir de bunun tam aksine insanın yalnızca imtihan olarak başına gelen şeyler vardır. Bunlar hakkında da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ankebut suresi 2 ve 3. ayetlerde insanlar sadece inanıp güvendik dediler diye zorlu imtihanlardan geçilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Biz kendilerinden öncekileri de zorlu imtihanlardan geçirdik. Allah doğru sözlü olanları elbette bilecektir, elbette yalancı olanları da bilecektir. Ve Muhammed suresi 31.
Şimdi okuduğun ayette çok önemli bir husus var. Kader inancı meselesi var. Bizde gelenekse bir kader inancı oluşturulmuş, bilecektir diye ayet orada söylüyor. Değil mi? Allah bilecektir diyor.
Ortaya çıkarıncaya kadar demişiz. O bir sonraki şeyde.
O şeyde.
Evet. Onu okuyacaktım şimdi hocam. İsterseniz onu da okuyayım.
Bilecektir.
Ha, bilecektir. Evet, ha. Bunda
yani
öyle.
Hangi ayette o?
Ankebut 2-3.
Ankebut 2-3 daha. Çok sayıda ayette var.
Feleye alemennallahu ellezine sadaku veleye alemennel kazibin.
İşte Allah kesinlikle bilecektir diye şimdi bu kader inancı diye bir inanç uyduranlar bu ayetlerin tamamının anlamını bozmuşlardır. Allah-u Teala önceden biliyorsa neticeyi, imtihanın bir anlamı olur mu? Bunun mümkün değil yani. Dolayısıyla bunları da o açıdan tekrar dikkat çekmek için yani araya girdim. Evet. Evet. Devam edebilirsiniz.
Muhammed suresi 31. ayet-i kerimede de benzer bir şeyden bahsediliyor. Biz içinizden cihad edenleri ve sabredenleri, yani ellerinden geleni yapanları ve duruşunu bozmayanları bilinceye, iç yüzünüzü ortaya çıkarıncaya kadar sizi yıpratıcı bir imtihana sokacağız kesinlikle diyor Allah-u Teala. Evet, yani Allah-u Teala aslında biz iman ettik, güvendik diyoruz ve İşte normalde her şey yolunda giderken belki insan ibadetlerini de yerine getiriyor vesaire vesaire. Fakat başına bir sıkıntı gelince bakalım nasıl davranıyor. Yani aslında içinde tamamen buna inanıp güvenmiş mi? Ne olursa olsun Allah'ın emrine uyacağım diyecek sabra, duruşa ve imana sahip mi? İşte bunu ortaya çıkartıyor Allah-u Teala yaptığı imtihanlarla. Niye? Çünkü içinde tutmak bir şeyi kolay. Bir olayın kayda geçebilmesi için Allah kalplerde olanı mutlaka bilir ama ahiret gününde bizim karşımıza çıkaracağı defterlerde bizim söylediğimiz sözler ve bizim yaptığımız davranışlar olacak. O nedenle Allah-u Teala bizim o içimizdekini dışarıya çıkartabilmek için bu imtihanları yapıyor ki ağzımızdan acaba bir imtihan sonucunda ne gibi sözler çıkacak veyahut nasıl davranacağız, işte bunlar kayda geçsin ve bize karşı da bunlar delil olsun diye. Allah-u Teala yapacağı düşen bir yaprağı bile kayda geçirdiğini söylediğine göre mutlaka ki bu imtihanların da sonucunda bizim yaptığımız davranışları ve sözlerimizi kayda geçirecek. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman ilk tepkimiz, ilk sözümüz acaba Yakup Aleyhisselam gibi sabru cemil mi? Yani güzelce sabretmek ve duruşumuzu bozmamak mı olacak? yoksa Allah'a isyan edecek sözler mi olacak? İşte Allahü Teala bunları ortaya çıkartmak için bizi bu gibi imtihanlara sokuyor. Ve bu imtihanların sonucunda da eninde sonunda hayırla ve şerle zor denemelerden geçirildikten sonra huzuruna çıkarılacağız. Allahü Teala'nın Enbiya suresi 35. ayet-i kerimede söylediği gibi. Bunlardan bir tanesi de, onu da söyleyip eğer mümkünse kapatabiliriz hocam. İnsana tarafımızdan bir ikram tattırsak, sonra onu ondan çekip alsak tam bir ümitsizliğe kapılır, nankörlük eder, durur. Çektiği darlıktan sonra bir bolluk tattırsak, bu defa kesinlikle bütün sıkıntılarım bitti der. Artık o tam bir şımarıktır, böbürlenir, durur diyor. Ama sabırlı davrananlar, yani duruşunu bozmayanlar ve iyi işler yapanlar böyle değildir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ödül vardır. Hud suresi 9-11. ayetlerde. Demek ki biz hayatta iyilikle, kötülükle, nimetlerle, bollukla, darlıkla, pek çok sıkıntıyla imtihan edileceğiz. Ama her bir tanesinde başımıza güzel bir şey geldi, oh Allah bana ikram etti, bütün derdim bitti, o yaşasın değil. Yani tabii ki insan sevinebilir ama bunu kendimizi çok özel gördüğümüz için, Allah bize ikram etti, biz bunu hak ettik vesaire ile düşünmeyeceğiz. Bu da nimetle bir imtihandır. Bunun karşılığında şimdi benim ne yapmam lazım, Allah benden ne istiyor diye düşüneceğiz. Bir sıkıntı geldi, o zaman da Allah'a isyan etmeden sabredeceğiz. Bu da yine Allah'ın bana bir imtihanıdır. Bu durumda nasıl davranmamı ister diye Allah-u Teala düşüneceğiz. Hayatın her adımında karşımıza çıkan her olayı böyle algılarsak, nimetlerde, sıkıntılarda inşallah bizim için hayırlı bir sonuca dönüşür.
O zaman sıkıntı ne oluyor? Yani üzüntü ve şeyden korku diye bir şey olmuyor. Sıkıntı, yani yeni bir başarıya ulaşmanın bir öncü hareket haline dönüşüyor.
Evet.
Dolayısıyla sürekli önünüz açık oluyor. Yani işte hiç unutamadığım bir hatıram var. İşte ben zengin bir ailenin çocuğuydum. Sonra babam hastayken ona çok şeyler yaptılar. O da uğraşamadı. Biz de küçüktük. Ve çok fakir duruma düştük ama herkes bizi gene zengin biliyordu ama hiçbir şeyimiz yoktu yani. Şimdi bir gün işte Kartal'da bir evimiz var. Oradan Kadıköy'e geleceğim. Minibüse binsem 75 kuruş. Trene binsem 50 kuruşla geleceğim. Ben 50 kuruşa, yani 25 kuruş kazanmak için yarım saat yürüdüm. Sonra kendi kendime baktım, Allah Allah. Ya geçen sene olsaydı ben yani böyle bir şey yapmazdım ama şuraya bak. Ondan sonra hakikaten Allah'a o kadar dua ettim ki bu olay her aklıma geldikçe içim son derece mutlulukta dolar. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bu ne güzel bir şey. Sen bana bunu göstermeseydin ben fakirlerin halinden hiç anlamazdım dedim. Elhamdülillah, gerçekten yani bizim kötü gibi gördüğümüz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu. Yeter ki ona teslim olmasını bilelim.
Bir şey daha söyleyeceğim, evet. Hocam. Bir ayet daha. Talak suresi 2-3. ayetlerde geçiyor. Kim Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.
Onda hiç şüphe yok. Çok doğru. Evet.
Ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter.
Doğru. O aynen öyle. Yani Allah'a güvenip dayandınız mı? Dünyada sizden daha güçlü, sizden daha rahat, sizden daha huzurlu bir insan olmaz. Evet. Allah-u Teala bu şekilde inanıp güvenmeyi, ona tam olarak dayanmayı, tam olarak teslim etmeyi ve her an o bizi görüyor. Biz de sanki onu görüyormuşuz gibi davranmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Var mı başka? Peki, oldu. Hadi Allah kolaylık versin.